10. ayrım. Kapıcılık. Meşgul bir insanın yapılacak işler listesi her zaman hem işle hem de ev işleriyle ilgili görevlerle doludur. İkinci tür görevlerin birinci tür görevlerin arasına sıkıştırılması tipik bir durumdur. Çalışanlar öğle tatili sırasında mağazalara koşturur, akşamları süpermarketlere dalar ve hafta sonları arabalarını onarırlar. Ama böyle olan 20. yüzyılda. Günümüzde ise pek çok işçi yapılacak işler listesindeki ev işlerine ait kalemlerin yanına çalışırken de çizik atabiliyorlar. American New Jersey'deki kampüsünde personel yağı değişecek otomobilini servise bırakabiliyor. Elbiselerini kuru temizlemeye, ayakkabılarını da tamire verebiliyor. Seyahat acentesinde tatil rezervasyonu yaptırabiliyor ve istenilen yere iletilmek üzere bir hediye paketi hazırlatabiliyor. Çalışanlar akşam binadan ayrılırken evlerine bir film kaseti ve taze hazırlanmış akşam yemeği götürebiliyorlar. Merck New York Times ona Anaç Merck adını takmıştır. Bu konuda yalnız değil. Texas Instruments'ın kapı görevlileri arabanızı onarıyor. Sun Microsystems kuru temizleme işlerinizi hallediyor. İngiltere'de Accenture'ın bir kapıcılık hizmeti var. Morgan Stanley Dean Witcher ve Goldman Sachs çalıştıkları personelin bir kısmı için yaşam tarzı yöneticileriyle sözleşme imzalamıştır. Kurumsal kapıcılar sizin adınıza bilet ayırtıyor, çiçek gönderiyor, tiyatro oyunları konusunda tavsiyelerde bulunuyor ve adınıza gelen gönderileri teslim alıyorlar. Müşteriler arasında bir takım sirri firmaları da bulunan bir kişisel hizmet şirketi olan Entrust'ın müdürü Jonathan Wallace, bizim görevimiz insanların meşgul yaşamlarının parçalarını bir araya getirmek diyor. Financial Times 13 Ekim 2000. Bir yatırım bankası olan Lehman Brothers, kişisel istekleri yerine getirmekle görevli bir dahili kapıcılık sistemi kurmuş. Firmanın direktörlerinden Carl Dennebaum, en parlak ve en iyi elemanlar için sürekli rekabet halindeyiz diyor. Onları kazanıp elde tutmanın yolu bu. Şirketler ayrıca personeli akşam alışveriş telaşından da kurtarmaya çalışıyor. Microsoft ve diğer şirketler personelin sabahları internet üzerinden yiyecek siparişi verip gün sonunda işten ayrılırken binanın belli bir bölümünden verdikleri siparişleri almalarını sağlayan bir süpermarket hizmeti için para ödüyorlar. Her iyi otel veya lokal gibi 21. yüzyıl firmaları da bir dizi yeme ve içme tercihi sunuyor. Birçok şirketin kafe ve lokantası var. Anaç Merck'in sadece personele değil onların dost ve ailelerine de indirimli yemek sunan özel salonları var. Muhasebe ve danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers susayan bilgi işçilerine bar hizmeti veriyor. AOL gibi şirketler ise cuma öğleden sonraları çalışanların masasına bira hizmeti götürüyorlar. Bu birinci sınıf hizmetler herkese sunulmuyor. Bu hizmetler çoğunlukla çalışma sürelerinin uzun ve eleman kapma mücadelesinin keskin olduğu yüksek teknoloji ve finansal hizmet sektörlerinde gelişiyor. Ama modern ve meşgul yaşamın getirdiği yüklerin bazılarını paylaşmaya yönelik bu eğilim bütün şirketlerde görülmektedir. Günümüzde masaj hizmetinin bütün işçileri kapsar hale gelmesini hedefleyecek, endüstriyel topluluğun geçmişte yaptıklarına benzer bir kampanya örgütlenebileceğini hayal etmek zordur. Ama kim bilir, bu arada şirketlerin insanların yaşamının net bir biçimde ikiye ayrılmadığını fark ederek attıkları bütün adımlar doğru yönde atılmış adımlardır. Kan, ter ve gözyaşı. Alışveriş meselesi bir kez halledilince bir de saç tıraşı yaptırmak isteyebilirsiniz. Sorun değil. MBNA Bankası'nın bir berberi de var. Eksiksiz bir otel ortamına sahip olan Avam Kamerası'nın ise yasa yapıcılarımız için elbette el altında bulundurduğu saç modelcileri de var. Ya sağlık kontrolünden geçmeye ne dersiniz? Netscape'in bir dişçisi de var. Şirketler aynı zamanda bir dizi terapi de sunuyor. HRCL'in ise bir masaj ve akupunktur salonu var. İş yerinde sağlık hizmetlerinin sunulması da gittikçe yaygınlaşıyor. Birçok iş yeri sağlık merkezi standart tıbbi test ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. ABD'deki büyük firmalar kanser taraması, kan testi ve röntgen hizmeti sunuyorlar. Bir zamanlar fiziksel olarak ağır koşullarda var kalabilmek için yapılan çalışma ciddi şekilde yumuşayarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarca cevap verir hale gelmiştir. Talim merkezlerine elveda, hoş geldin oda servisi. Ama söz konusu olan sadece bedenlerimiz olmuyor. Personel danışmanlığı İngiltere'de en hızla gelişen hizmetlerden biridir. Bilgi işçiliğine ne de olsa bir zihin çalışmasıdır. O yüzden şirketler fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlığa da önem veriyorlar. Başlangıçta işçilere işle ilgili sorunlarında yardımcı olmak üzere geliştirilmiş olan bu danışmanlık hizmetlerinin çoğu artık çalışanların zihin sağlığını etkileyen her türlü sorunla ilgilenen genel bir nitelik kazanmış durumda. Bir TV araştırmacısı olan Lucy, başarısız evliliği son erme noktasına geldiğinde şirket danışmanına başvurdu. "Danışmana ilk kez gittiğimde oturup ağladım," diyor. "Böyle bir danışman olmasaydı ne yapardım diye çok korktum. Sanırım şirketten ayrılmak zorunda kalırdım. Prozac almak zorunda kalabilirdim. Bizim bölümün en az yarısı bu danışmana gitmiştir." The Scotsman, 17 Nisan 2000. Güçlü bir finans kurumu olan Scottish Amicable'ın personel danışmanlık hizmetleri adlı kuruluşla bir anlaşması var. Müdür Paul O'Brien, bu giderlerin tersi durumda zihinsel sağlık sorunlarının yaratacağı meselelerle uğraşmaya harcanacak yönetim zamanından tasarruf sağladığı için bir karşılığı olduğunu söylüyor. Yöneticiler aslında işle ilintisiz meselelerde insanlara yardımcı olmaya çalışarak bir sürü zaman harcamak zorunda kalabiliyorlar. Daha 1920'li yıllarda American Telephone and Telegraph'tan A.K. Hall şöyle diyordu. "Her türlü endişeyi kafalarından atıp kendilerini canla başla işlerine verebilmeleri için işlerimize yardımcı olmanın bir yolunu bulmalıyız." İnsanın kendisini canla başla işine vermesini ve sağlam bir zihinsel ve fiziksel sağlık temeline sahip olabilmesinin en emin yolu düzenli egzersiz yapmaktır. O yüzden şirketlerin de elemanlarını sadece sorunlarını çözmeye değil bedenlerini çalıştırmaya da teşvik ederek bu oyuna katılmasında şaşılacak bir yan yok. Electronic Arts da öğleden sonraları saat 3'te yarım düzüne kadar çalışan jimnastik yapıyor. Firmanın bir kaşı bandı da var. Çoğu sırrı firma jimnastik ve vücut çalıştırma merkezine sahip veya en azından civardaki bir jimnastik salonu ile anlaşması var. Kötü kokulardan arındırılmış, kuru, klimalı bürolarda çalışıyor olabiliriz. Ama bu çalışırken ter dökmediğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik bebek de geliyor. Şirketlerin insanların kişisel yaşamına, akşam yemeği pişirmesine, otomobillerini tamir etmesine ve kafalarını dinlendirmesine karışmaya hakkı olmadığını ve Anaç Merck'in yardımcı olmaktan çok müdahaleci olduğunu düşünenler de var. Oysa şirketlerin ev işleri alanına girmesinin bir nedeni de eskiden o işleri yapan ev işçilerinin, kadınların şimdi kurumsal alanlara girip oralarda çalışmaya başlamış olmasıdır. Alışverişten, yemek pişirmekten ve ütü yapmaktan ayrı olarak genellikle kadınlara bırakılan bir faaliyet alanı daha vardır. Çocuk bakımı. Ev işlerinde ebeveynlere rastlanması elbette yeni bir şey değil. İş yerlerinde karıları evde çocuklara bakarken kendilerinin aile erkekleri olduğunu gösteren çerçevelenmiş güzel fotoğrafları çalışma masalarının üstünde duran babalar hep ola gelmiştir. Ama bunların karıları artık komşu bürolarda çalıştıklarına göre bebeklere kim bakıyor? Birçok durumda kurumlar çocuk bakıcısı haline geliyor. Şu anda her 6 İngiliz firmasından biri çocuk bakım tesisine sahip. 10 yıl öncesine kıyasla 8 katlık bir artış. Kadınların kurumsal yaşama çok daha fazla girmiş olduğu ABD'de 10 büyük firmadan 9'u çocuk bakımına yardımcı olmakta. Üstelik yakın zamanda yapılmış bir araştırmaya göre Amerikan işçilerinin %75'i şeflerine kişisel veya ailesel sorunlarından söz etmekten çekinmediklerini söylemektedir. 10 yıl önce bu oran %65'ti. İnsanlar çalışma yaşamlarını kişisel bir sorun olarak görmekte ve kişisel sorunlarını da işe taşımaktalar. Merck'in Çocuk Bakım Merkezi, şirketi yetenekli işçiler için cazip kılan büyük bir çekim merkezi olmuştur. Hem de sadece kadınlar için değil, firmanın 4 ve 2 yaşında iki kız çocuk annesi olan iş ve örgüt danışmanlığı müdürü Diane Hook, kendisini bu firmaya çeken şeyin çocuk bakım merkezi olduğunu söylüyor. "Her iki çocuğum da mutlu, ne kadar övsem az gelir, istikrarla, kapanacağı yok. İkimiz de, kendisi ve kocası, son derece huzur içindeyiz." New York Times, 12 Aralık 1999. Çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması kurumsal sorumluluk alanında çok büyük ve olağanüstü önemli bir genişlemedir. Bu, aile şirketi deyimine yeni bir anlam kazandırıyor. Bunun ebeveynlere sağladığı avantajlar muazzam. Gün içinde gidip çocuklarını görebiliyor, çalışmaya başlayıncaya kadar ve çalışmayı bırakır bırakmaz onlarla birlikte olabiliyorlar ve annelerin çocuklarını emzirmeyi sürdürmeleri kolaylaşıyor. Çalışmayla yaşam, ev ile büro, kamusal olan ile özel olan arasındaki açıklık daha da kapanmakta. Moda yönetim teoricileri insanı bir bütün olarak işe getirmekten söz ediyorlar. Oysa aslında olan şey insanların aileyi bir bütün olarak işe getirmeleridir. Eleman kapma mücadelesinin çok keskin olduğu alanlarda bazı firmalar anne babaların bebeklerini büroya getirmelerine bile izin veriyorlar. Kansas Insurance Department, bebek çantalarının cam bölmelere getirilmesine ve beyin fırtınası oturumlarında bebeklerin omuzlara alınıp pışpışlanmasına izin vererek bu konuda öncülük yapmaktadır. Bu konuda politika değişikliğine gidilmesini sağlayan görevli Katalin Sibelius, bu durum ebeveyne bebeğine bakma imkanını veriyor, diyor. Anne babalar kendilerine ben ebeveyn miyim yoksa işçi mi diye sorup bu ikisi arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalmıyorlar. Üstelik ortalıkta bir bebek olunca insanlar birbirlerine karşı daha nazik oluyorlar. New York Times, 4 Aralık 2000. Bu uygulamaları destekleyenler de işçilerin bebeklerine baktıklarında daha az verimli olacaklarını kabul ediyorlar. Ama eğer söz konusu kişi işinde yeterince iyiyse bununla birlikte yaşamayı başarmanın bir yolunu bulacaktır. Teksas'taki bir reklam ve pazarlama şirketi ve bebekler hoş geldiniz politikası başlatmış olan T3'ün BIC'yi Gavin Geddes şöyle diyor. Dikkatlerinin dağılacağını biliyorum. Bebeklerin değil çalışanların. Buna rağmen o kişiyi tümüyle kaybetmektense dikkatinin %60'ını işine veriyor olması tercih edilir bir durum. Bu işçi ve ebeveyn gücünün doruğudur. Eğer beni seviyorsan bebeğimi de seveceksin. Eski güzel günlerde küçüklere bakan bir anneanne veya babaanne vardı. Bugün o artık ülkenin hatta dünyanın öteki ucunda yaşamakta veya kendi işini yürütmekte ya da belki kendisi bakıma muhtaç. Karen Corp'un hesaba kattığı bir başka ihtiyaç. Her büyük 10 ABD firmasından 4'ü artık yaşlılara bakım hizmeti sunuyor. Bu daha 10 yıl öncesine kıyasla 2 katlık bir artış. İngiltere'de az sayıda şirket yaşlı ebeveynler için yaşlılar kreşi açmış durumda. Şirketler çoktan unutulmuş çocuk ve yaşlılara bakmak gerektiği gibi bir ihtiyacı durup dururken keşfetmediler. Eğer insanların bakım sorunlarını çözmelerini kolaylaştırırlarsa onların işte çalışmaya devam etmelerini de kolaylaştırmış olacaklarını biliyorlar. Bir çocuk veya yaşlı bakım evi bulmak için insanın ortalama 16 saatini ayırması gerekmektedir. Ve bu normal olarak çalışma saatlerinden çalınan zamandır. Şirket açısından çalışanlara yardımcı olmak son tahlilde şirket gelirlerini artıran bir şeydir. Ama bu yaşamı kolaylaştırmak bir şeyse bu niyetten kim şikayetçi olur ki? Gizemli biçimlerde çalışma. Bizi besleyen, masajımızı ve sporumuzu yaptıran ve tedavi eden modern şirket bunun ardından ruhumuzla da ilgilenir. Çalışma ile ibadet arasındaki ilişki birinci bölümde söz edildiği gibi eski bir ilişkidir. Tarihsel olarak çalışma Tanrı'nın verdiği bir ceza veya Tanrı için ödenen bir kefarettir. Ruhsal gelişme ile iş alanındaki gelişme birbirinden tümüyle ayrı alanlar olmuştur. Çocuğumuzun iş yerinde dinle olan en yakın ilişkisi en fazla, özellikle yerlerde sürünerek geçirdiğiniz bir gecenin sabahında masanızın üzerindeki gelen evrak kutusuna "Tanrı'yı hiç gördünüz mü?" başlıklı bildiriler bırakmak gibi rahatsız edici bir alışkanlığı olan bir tarikat mensubuyla birlikte çalışmak olmuştur. Oysa çalışma ile maneviyat arasındaki ilişki gittikçe daha da incelikli, daha karmaşık ve daha önemli bir hal almakta. İnsanlar bireyselliklerini ifade eden ve sahip oldukları değerleri yansıtan, hatta kimileri inançlarını da içeren işler arıyorlar. Örgütlü dinlerin çekiciliklerini yitirmesine rağmen kendilerini maneviyatçı diye tanımlayan insanların sayısı gittikçe artıyor. Yerel kiliseler cemaat üyelerinin her yıl biraz daha azaldığına tanık olurken dua, ibadet veya meditasyon yapılan iş yerlerinin sayısı gittikçe artıyor. İş yeri nasıl kolaylık ve hizmet sağlayan bir mekan haline geldiyse aynı şekilde yerel ibadet mekanını da ikame eder hale geliyor. Çalışma yaşamı, modern çalışmanın vaadi ve ihaneti adlı kitabın yazarı John Sillon'un dediği gibi kiliseler, camiler ve tapınaklar iş yerinin talepleriyle rekabet edemez hale geldikçe onun içine giriyorlar. Merck ayrıca belirtmeye gerek yok ki İncil inceleme gruplarına da ev sahipliği yapmakta. Shell İngiltere bir Budist rahiple bir deney yapmıştır. Kurumsal rahiplik gelişen bir meslek olacak gibi görünüyor. Bazı şirketlerin meditasyon salonları var. Kaliforniya'daki Boeing'de çalışanlar Tevrat, Kur'an veya İncil inceleme derslerine katılabilmektedir. Boeing'de çalışan bir Müslüman işçi şöyle diyor. Daha önce günde 2,5 saatimi camiye gidebilmek için harcıyordum. Artık bunu da herhangi bir toplantı gibi programa alıyoruz. Aynı şekilde dini işe taşıma fikri de yeni bir şey değildir. İngiltere'nin uzun ve zengin bir endüstriyel rahiplik geleneği vardır. Ama bu şimdi yeni bir kuvvet kazanmıştır. Ceylon'un J. Congreve'ın Çalışma Ruhu adlı derlemesinden yaptığı bir alıntıda eski semtlerin ruhani işlerinin nasıl iş yeri toplulukları tarafından devralınmakta olduğu anlatılmaktadır. Cemaate duyulan ve gittikçe büyümekte olan açlık maneviyatın iş yerlerimize girip oraları zenginleştirmesine yeni kapılar açmaktadır. Hatta Dana Zohar'a göre IQ ve EQ'nun duygusal zeka ardından modern dünyayı ilgilendiren yeni bir beceri kümesi gelmektedir. SQ, manevi zeka. Çoğu insanın kendisini bir manevi varlık olarak gördüğü ve yine çoğu insanın zamanının büyük bir kısmını çalışarak geçirdiği veri alındığında ilk ikisini üçüncüden ayırmayıp işe sadece beden ve zihnimizi değil ruhumuzu da götürmemiz pekala anlaşılır bir şeydir. Bunu işçilerin yönetim tarafından istismar edilmesinin bir başka biçimi olarak görenler elbette var. Bunlar artık kutsal diye bir şey hiç mi kalmadı diye soruyorlar. Silo da bu kuşkular arasında yer alıyor. Önce bilimsel yönetim bedeni ele geçirmeye çalıştı. Ardından insan ilişkileri yüreğimizi ele geçirmeye çalıştı. Şimdi de bir takım danışmanlar ruhumuza el atmak istiyor. Bazı yöneticilerin ruhun işe getirilmesinin beraberinde para da getireceğini düşünüyor olması pekala mümkündür. Hatta bu konuda haklı da olabilirler. Ama Silo eski bir tuzağı kaynakların işe getirilmesini sıfır toplamlı bir oyun olarak görme, bunu işçiyle yönetim arasındaki bir savaş olarak görme tuzağına düşüyor. Oysa çalışma dünya ile etkileşim kurmak üzere, dünyaya bir katkıda bulunmak ve dünyaya kendi damgamızı vurmak üzere bizim tarafımızdan seçilmiş bir yol olarak görülse, onun inancımızla bağdaşır hale getirilmesinin bir gerileme değil, olsa olsa bir ilerleme olduğunu da kolaylıkla görülür. Bölge kilisesinde ayna katılmayı nasıl herkes düşünmüyorsa iş yerindeki ruhani meseleler de elbette herkesi ilgilendirmez. Zorunlu dua toplantıları veya herhangi bir ruhani faaliyete ya da bunun dışında kalan her türlü sosyal veya fiziksel faaliyete katılma önünde baskı yapılması hiç de iyi bir şey değildir. Bunlarla birey olarak bizim özel meselelerimizdir. Savaş siperlerinde ateist bulamayabilirsiniz ama bürolarda çok var. Kurumsal topluluk üyeliği anlayışı değişik görünümler altında daha önce de söz konusu olmuştur. Joseph Rountree ve George Cadbury gibi Quaker mezhebinden iş adamları çalışanlarına eğitim, konut ve sağlık hizmetleri sunuyorlardı. ABD'de George Mortimer Pullman çalışanları için Chicago dışında bir kent kurdu ve sadece bir işveren gibi değil, mağaza ve ev sahibi gibi de davranmaya başladı. Ve bu durum ücretleri indirirken kiraları indirmemesi üzerine bir grevin patlamasına neden oldu. Ama bu eski iş dünyası liderlerinin işçilerinin gönencini dikkate alan hareketlerinin temelinde çoğu zaman dinsel, pederşahi motifler bulmasına ve şirket çalışanlarının büyük çapta ikinci planda kalmasına karşılık günümüz firmalarını motive eden şey kârdır. Hiç kimse şirketlerin bu hizmetleri iyi yürekli oldukları için, ülke sağlığına önem verdikleri için sunduklarını bir an olsun aklından geçirmemeleridir. Bu hizmetleri sunmalarının nedeni gittikçe daha çok talepkar olan işçilerin bunları talep ediyor olmasıdır. Böylelikle elemanlarını daha mutlu, daha sağlıklı ve dolayısıyla daha üretken hale getiriyorlar. Her şey karları artırma meselesine kilitlenmiş durumda. Ama sırf firmanın lehine diye bundan bu durumun bizlerin aleyhine olduğu sonucu çıkmaz. Bu bizler için harika bir şey. Eğer modern çalışmanın niteliği şirketin istediği sonuçların elde edilmesi için biz işçilere kraliyet ailesi mensuplarıymış gibi davranılmasını gerektiriyorsa bundan daha güzel ne olabilir? Bu olsa olsa bir kazan kazan durumudur. Şirketler bize çekici mekan ve yararlı hizmetler sunmanın bizi sağlıklı, mutlu ve işe bağlı kılacağını düşünüyorlar. Üstelik bunda haklılar. Çalışma artık sefaletle özdeş, ağır ve sıkıcı bir şey değil. Süpermarketlerde alışveriş için didişmekten veya gömlek ütülemekten kuşkusuz daha çekici bir şey. Çalışmanın sırf çalışma olduğu için sefil bir şey olması gerektiğini veya çalışma ile yaşam arasında bir tampon bölge bulunması gerektiğini düşünenler varsa hemen bir zaman makinesi bulup 1543 yılına gitsinler ve Calvin'in takımına katılsınlar. Orada kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerdir. Biz geri kalanlar ise çalışmanın ve iş yerlerimizin tadını çıkarmayı sürdürelim.